Kentucky.
Kentucky. Oysa adımız da
uygun için. Yemek.
Hayatın sesleri. Dün söz verdiğimiz üzere bugün yine buradayız sevgili dinleyicilerimiz. 15.06'yı gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz ve işte hayatın sesleri başladı. Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz, Şule Özçakır ve Meltem Afşar hazırladılar. Bugünkü hayatın seslerini kumanda masasında sevgili Cihan Aydoğan var. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım ve mikrofonda ben Nilgün Duruk. 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz. Sizleri de bekliyoruz programımıza her zaman olduğu gibi. Telefonlarımız 090-312-463-3419 ve 463-3421. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları. Buralardan da ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin her zaman olduğu gibi ilk müziği geliyor şimdi kulaklarınıza.
Ruhumun kederi
Türkiye'de saatlerimiz 15.10'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Evet, şimdi hemen stüdyo konuğumuzla tanıştıralım siz sevgili dinleyenlerimize. Stüdyo konuğumuz Ankara Sinema Derneği Başkanı Doktor Sayın Ahmet Bayacıoğlu bizlerle birlikte. Merhabalar efendim.
Merhaba,
hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Dinleyicilerimize Gezici Festival'den söz edeceğiz. Şimdi Gezici Festival deyince bu nasıl bir festival diyorlardır dinleyicilerimiz. Gerçi daha önceki festivaller kapsamında pek çok bilgi vermiştik ama neydi Gezici Festival? Nereleri geziyorsunuz? Nasıl bir festivaldir? Birazcık söz eder misiniz lütfen?
Gezici Festival 1995'te başlamış olan bir festival. Yani İşte 22. yılımızdayız. Oldukça uzun bir süre.
Evet.
O zaman yani 1995 yılında zaten Türkiye'de çok az festival vardı. İşte İstanbul vardı. Adana yapılmıyordu bile o zamanlar hatırladığım kadarıyla. Antalya vardı. İzmir'de bir şey yapılıyordu. Ankara Film Festivali vardı. Biz Ankara Film Festivali'nden ayrılan bir grubuz. O zaman aklımıza böyle bir şey geldi. Gezmek. Yani bir kentte bittikten sonra hemen öbür kentte başlamak ve 3-4 kenti peş peşe gezmek.
Nerelerle, hangi kentlerle başlamıştınız?
Şimdi ilk yıl Ankara'da başladık. Zaten Ankara'dayız. Ankara'da yaşıyoruz. İlk yıl Ankara'da başladık. Ondan sonra İstanbul'a gittik. Sonra bir daha gitmedik. Sonra İzmir'e gittik ve Eskişehir'e gittik. Ertesi yıl Bursa'dan çağırdılar. Bursa'ya gitmeye başladık. Daha arkasından Anadolu'nun birçok kentinde dolaştık. Yani şimdi şöyle saymaya başlasam.
Yelpaze genişledi yani.
Tabii genişledi. Yani Türkiye'deki Ankara, İstanbul, İzmir, Çanakkale, Kastamonu, Sinop, Mersin, Kars, Van, Artvin, Ordu, Konya, Eskişehir, Malatya. Şu an hatırlayabildiğim kentler.
Evet.
Bir de yurt dışı maceralarımız var.
Yurt dışındaki dinleyicilerimiz şimdi yurt dışı deyince radyolarının seslerini biraz daha açtılar.
Yunanistan'a
yurt dışında
gittik.
Nerelere gittiniz?
Gürcistan ve Azerbaycan'a gittik. Makedonya'ya gittik.
Evet.
Bir de Saraybosna'ya gittik değişik yıllarda. Bu yılda işte Ankara, Eskişehir ve Kastamonu olacak.
Bu yıl yurt dışı
olacak.
Yok mu?
Şimdi yurt dışında eskiden daha fazla para vardı açıkçası. Yani destekler daha fazlaydı. Şimdi bir tek büyük destekçimiz olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü var. Yani çeşitli nedenlerle belediyelerin ve diğer kuruluşların destekleri özellikle kültürel etkinliklere maalesef azalıyor. O zamanlar daha fazla bir bütçemiz olduğu için daha rahat bir şekilde yurt dışına gidebiliyorduk. Şimdi daha küçük bir bütçeyle Türkiye'de
sadece yurt içinde
evet.
Kalıyorsunuz. Ama yurt içinde sanıyorum destekçileriniz var.
Şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü sürekli ve en büyük destekçimiz. Onun haricinde Ankara'da Çağdaş Sanatlar Merkezi'ni kullanıyoruz ve Çankaya Belediyesi ile beraber çalışıyoruz. Çankaya Belediyesi bize destek oluyor. Alman Kültür Merkezi'nin mekanlarını kullanıyoruz. Bir de festivalimize sürekli destek olan bir takım yabancı kuruluşlar, büyükelçilikler var. Mesela Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği ile yıllardır beraber çalışıyoruz. Avusturya Büyükelçiliği, işte Göte Enstitüsü, Fransa Büyükelçiliği, Hollanda Büyükelçiliği, İsveç Büyükelçiliği, Güney Kore Büyükelçiliği. Şu an aklıma gelen ve İtalya Büyükelçiliği saydığım büyükelçilikler. Onlar da bize işte film bulmada çeşitli konukları yurt dışından getirmekte yardımcı oluyorlar.
Evet.
Yani küçük bir bütçeye sahibiz.
Neye göre seçersiniz filmleri? Neye
kokluyoruz.
Göre seçiyoruz? Kokluyorsunuz.
Kokluyoruz. Evet. Yani bizim şöyle bir avantajımız var. Bu soru hep geliyor. Biz gezici olduğumuz için neticede bir hafta içinde bitecek bir program olmalı. Yani
peki 25, her yere 30, aynı filmle mi gidiyorsunuz?
O da değişiyor.
O da değişiyor.
O da değişiyor. Şu nedenle değişiyor. Mesela bir filmin bazen bir gösterim hakkını alabiliyorsunuz. Hani Ankara'da gösteriyorsunuz, Eskişehir'e götüremiyorsunuz. Ya da Eskişehir'de programınız biraz daha kısıtlı oluyor. Ama bizim avantajımız küçük bir programımız olduğu için yani 25-30 uzun metrajlı film, işte 60 tane kısa metrajlı film daha seçici olabiliyoruz.
Şimdi 22 yıldır gerçekleşen bir festival olduğu için izleyiciyi de çok iyi gözlemlemişsinizdir. Ankara izleyicisinin farklıdır talebi, İzmir'in farklıdır, Kars'ın farklıdır.
O doğru, yani izleyicilerin aynı filme farklı tepki göstermeleri çok ilginç. Bu ilk gezmeye başladığımız yıllarda fark ettik. Mesela Ankara'da sevilen, çok beğenilen bir film. Mesela İzmir'de o kadar ilgi çekmiyor. Evet. O doğru. Ama biz birincisi gerçekten çok seçiciyiz. Evet. Yani bilmiyorum 200 film gösteren bir festivalde çalışsaydık nasıl bir politika uygulardık, ama ben dünyada 200 tane iyi film çekildiğine inanmıyorum yılda. Evet. Zaten
kaç film gösteriyorsunuz siz?
Biz 20-25 arası uzun metraj gösteriyoruz. Evet. 60 tane de kısa film gösteriyoruz. O zaman tabii daha kaliteli bir program oluşuyor. İzleyici de onu bekliyor aslında.
Evet. Peki sadece filmler yok tabii ki, değil mi? Filmlerin yönetmenleri, oyuncular, bunlarla röportajlar, atölye çalışmalarınız var mıdır?
Tabii şimdi sadece film gösterince zaten festival olmuyor. O film gösterimi oluyor. Özellikle Türkiye'den seçtiğimiz filmlerin yönetmenlerini, oyuncularını, yapımcılarını her gittiğimiz kente çağırmaya çalışıyoruz. Yani zamanı olanlar geliyor. Onlarla filmlerden önce ve sonra söyleşiler yapılıyor. Mesela bu yıl Reha Erdem'e 5 tane film seçtirdik. Yani sinemada seni en çok etkileyen, en çok beğendiğin hangi filmler diye. Reha Erdem de bize 5 tane film seçti ve Ankara'ya geldi. Her filmden önce bu filmleri neden seçtiğini anlattı, izleyicilerle paylaştı. Bu yıl gene Osmanlı'dan Manzaralar diye özel bir bölümümüz var.
Nasıl bir bölümdür Osmanlı'dan?
Bu kısa
Manzara
filmler 1918-26 yılları arasında Osmanlı topraklarında ya da eski Osmanlı topraklarında çekilen kısa filmlerden oluşan bir program. Bunu canlı müzik eşliğinde sunduk Ankaralı izleyicilerimize ve bir taraftan da Nezihe Erdoğan ve Ahmet Gürat'a bu filmlerle ilgili bilgiler verdiler. Bu çok ilginç bir deneyim, çünkü sinema o zaman, yani 1920'lerde şimdiki gibi değil. Böyle haber programlarının içinde de konabiliyor 3-5 dakikalık filmler. Zaten öyle 90 dakikalık filmler pek yapılmıyor. 3 dakikalık, 5 dakikalık filmler, bir takım görüntüler, mesela kentlerle ilgili görüntüler ya da özel bir etkinlikle ilgili, bir olayla ilgili görüntüler. Onlar tabii, bunları bulmak da çok zor.
Evet.
Yani internete girdiğiniz zaman bulamayacağınız şeyler. Öyle bir bölümümüz oldu. Yine Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nin katkılarıyla Buster Keaton'ın 4 tane kısa filmini canlı müzik eşliğinde sunduk. Buster Keaton aslında Amerikan sinema tarihinin en önemli karakterlerinden, figürlerinden biri. Yani Charlie Chaplin ve Harold Lloyd'la beraber belki Amerikan güldürü sinemasının en önemli isimlerinden biri. Tuhaf bir şekilde sessiz sinemadan sesli sinemaya geçildiğinde unutuluyor. Ve yıllar sonra Charlie Chaplin'in bir filminde oynayarak tekrar keşfediliyor ve filmleri tekrar gösterilmeye başlanıyor. Bu yılda ölümünün 50. yıl dönümü. Onun 4 tane kısa filmini canlı piyano eşliğinde sunduk. Onun haricinde her yıl bir görsel sanatçıyı festivale dahil ediyoruz. Bu yılda Zeyno Pekünlü'nün işlerini festival kapsamında gösterdik ve bir söyleşi yapıldı.
Kısa. Şimdi bunlar Ankara'da.
Bunlar Ankara'da yapılıyor.
Şimdi yarın itibariyle Ankara bitiyor.
Yarın bitiyor. Galiba. Cuma günü Eskişehir'deyiz.
Evet. Sonrasında nerelere gideceksiniz?
Eskişehir'de sonra da Kastamonu'ya gideceğiz. Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin konuğu olacağız.
Evet.
Orada.
Kastamonu'yla da noktalayacak mısınız?
Evet. Orada bitiyoruz. Aha, orada bitiyoruz. Evet.
Peki aynı kadro mu? Aynı filmlerle?
Değil.
Aynı
bazı filmleri, bazı filmleri bırakmak zorundayız. Çünkü onların copyright'ları, yani telif hakları, izinleri
o kadar.
Bir gösterim, iki gösterimle sınırlı oluyor. Dolayısıyla Kastamonu ve Eskişehir'de programı biraz daha küçültmek durumundayız.
Evet. Sinemanın seçkin örnekleriyle yarından itibaren Eskişehir'desiniz. Kaç gün kalacaksınız?
Cuma'dan.
Öbür gün. Cuma'dan itibaren.
Cuma, cumartesi, pazar Eskişehir'deyiz. Evet. Anadolu Üniversitesi'nin salonunu ve Pink sinemalarını kullanıyoruz. Pazartesi, salı, çarşamba günü de Kastamonu'dayız. Kastamonu Üniversitesi'nin kampüsünde. Orası çok cıvıl cıvıl bir yer oluyor. Hı hı. Yani bundan 3 yıl evvel bir tane e-posta geldi Kastamonu'dan. Aynen şöyle, hala saklıyorum, duruyor bende. Ersoy Soydan, doçent doktor, yazmış. Burası Kastamonu. Ilgaz Dağı'nın ardında olduğu için ne İstanbul görür bizi, ne Ankara. Ama burada da bir üniversite var. Burada da film izlemek isteyen öğrenciler var. Bize gelir misiniz? Tabii çok duygulandık, çok heyecanlandık.
Evet.
Ve hemen organizasyonu yaptık. Kastamonu'ya gittik ve şöyle bir
nasıl
şey
bir
var.
Nasıl bir seyirciyle karşılaştınız?
İşte 350 kişilik bir salon, 700 izleyici. Yani insanlar yerlerde oturuyor.
Kucak kucağı.
Ve hiç çıkmaksızın bütün gösterilen filmler. Tabii oraya gelen konuklarımız da oluyor, söyleşiler oluyor. Yani gerçekten çok ilgili bir izleyici kitlesi, bir öğrenci kitlesi. Dolayısıyla ister istemez Kastamonu çok sevdiğimiz bir kent haline geldi. Bu yıl gidemedik, bir takım aksilikler oldu ama mesela Sinop da öyle. Yani Sinop'a da ilk gittiğimde çok şaşırdığımı söylemeliyim. Daha önce hiç gitmemiştim. Üstelik ben Zonguldaklıyım. Hani Karadeniz ama hiç yolum düşmemişti. Olağanüstü bir kent. Olağanüstü insanlar. Gerçekten büyük bir ilgi. Çok samimi. Yani belirli kentler insanı açıkçası çekiyor. Eskişehir'i de çok severim. Yani Eskişehir'de çok farklı bir kent. O Anadolu Üniversitesi'nin kampüsünden içeri girdiğiniz
zaman. Burası öğrenci kenti.
İşte başka bir hava evet. soluyorsunuz. Yani bazı kentler insanda gerçekten tekrar farklı, tekrar evet. gitme duygusu, arzusu uyandırıyor.
Evet. Şimdi tabii sizi oralarda dört gözle bekliyorlar. Peki fiyatlar nasıldır?
Şimdi şöyle.
Çok ucuza seyredebiliyorlar
önce mı? Önce şunu söyleyeyim. Kastamonu'da her şey bedava. Yani bütün gösterimlerimiz bedava.
Niye Kastamonu?
Kastamonu öğrenci çünkü. Öğrenciler. Ben kişisel olarak Türkiye'de sinema...
Hani Ilgaz'ın arkasında kaldığı
için. Ilgaz'ın arkasında kalan
Ankara,
Kastamonu'da.
Ankara, İstanbul görmediği için.
Kastamonu'da mesela Sinop'ta da tamamen ücretsiz yapıyorduk. Kars'tayken zamanında Kars'ta da
büyük
bütün gösterimlerimizi
ücretli belki.
Ücretsiz yapıyorduk. Şimdi büyük şehirlerde de Alman Kültür Merkezi'ndeki gösterimlerimizin yani kısa filmler, bazı belgeseller, çocuk filmlerimiz var bu arada. Çocuk filmleri, onların tamamı ücretsiz. Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde de hafta içi 12 seansları 5 lira. Öğrenciler, diğer seanslarda da öğrenciler 8 lira ve tam 10 lira olarak belirledik. Burada şöyle bir politikamız var. Bizim izleyicilerimizin çoğunluğu öğrenci. Ve ben kişisel düşüncem 16 lira, 18 lira sinema bileti bence bu ülke için çok pahalı.
Çok fazla.
Avrupa'da bununla ilgili araştırma yaparken hep sorarlar. Ülkenizde bir sinema bileti euro karşılığı ne kadardır diye. Arkasından da bir fincan kahve bir kahvede kafede oturulup içirildiğinde ne kadardır derler. Yani mutlaka bir festivalin bir kısım gösterimleri zaten bedava olmak zorunda olmalı. Bazı gösterimleri de çok daha aşağıda olmalı. Bu nedenle midir? Programımız oldukça seçkin bir filmlerden oluşan bir programdır. Ondan mıdır bilmiyorum ama bizim hiçbir kentte hiçbir izleyici sorunumuz yok.
Ne
yani
güzel,
genelde
muhteşem.
Bu yıl biletlerimizin %44'ünü sanıyorum festival başlamadan sattık. Yani her gösterimimiz dolu ya da doluya yakın geçiyor. O da tabii bir festival programcısı olarak insanda çok güzel bir duygu oluşturuyor.
Elbette.
Bir de en son Kastamonu'ya gideceğiz. İşte 350 kişilik salonda hep 500 kişi, 600 kişi, 700 kişi. O da o zaman insanın bu kadar emek verdik ama işte karşılığı evet. da bu diye. Onları artık fotoğraflarla belirliyoruz ve böyle bir takım albümlerde hazırlıyoruz.
Aa ne güzel. O albümlerle de en kısa zamanda buluşmak dileğiyle. Peki merak ettim. Hani hep sorarlar dediniz. Avro karşılığı ne kadardır bir sinema ücreti, bileti diye. Ne kadardır? Dünyayla farklı mıdır?
Şimdi mesela yurt dışına ülkemize. Gittiğiniz zaman da bir bilet 12 avro ya da 10 dolar, 15 dolar olabiliyor. Ama orada askeri ücret 1000 lira değil. Yani arada bir fark var. Orada kişi başına düşen milli gelir 9000 küsür dolar değil. 25 bin dolar, 30 bin dolar. Mesela Yunanistan batıyor diyoruz. Yunanistan'ın kişi başına milli geliri 20 bin dolar.
Evet.
Hani o yüzden diyorum. Yani şimdi İstanbul'a giderseniz 25 liralık, 30 liralık bilet satan AVM'lerdeki sinemalar da var ama bizim ülkemiz için mutlaka alternatif gösterim imkanları olmalı. Benim düşüncem yani burada belediyelere önemli bir yük düştüğünü düşünüyorum. Çünkü Avrupa'da öyledir. Yani belediyeler bu işe gerçekten
el atarlar.
Bir de Avrupa'da başka sistemler var. Mesela Avrupa Birliği'nin Avrupa filmlerinin izlenmesini destekleyen bazı politikaları ve bazı projeleri var. Europa Cinemas diye bir kuruluş sadece Avrupa filmi gösteren salonlara maddi yardımda bulunuyor. Bizde de mesela Türk filmlerinin daha fazla izlenmesi için sadece Türk filmi gösteren ve devletten destek alan bazı sinemaların oluşturulması gerekli. Böyle projeler var. Üzerinde çalışıyoruz.
Ama bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor galiba. Bence de geçirilmesi lazım.
Çünkü bizim filmlerimiz özellikle popüler Türk filmlerinin bir de yurt dışından gelen filmlerin çok baskın olarak gösterime girmesi nedeniyle bizim daha küçük bütçeli filmlerimiz pek fazla yer bulamıyorlar sinemalarda. Evet. Yani bununla ilgili de bir takım çözümlerin bulunması lazım. Hani bir festival programcısı olarak bu beni çok rahatsız ediyor.
Evet.
Onunla ilgili de bir takım çalışmalarımız var ama.
Evet. O çalışmalar bir an önce hız kazanıp bir an önce istenilen düzeye gelmesi dileğiyle diyelim. Şimdi sinemamızın seçkin örnekleri var dedik. Dünya sinemasının da aynı şekilde öyle. Bu festivalde özellikle yerli yapımlara mı daha fazla yer veriliyor yoksa dünya sinemasından da daha seçkin örnekler var mı?
Şimdi son 7-8 yıldır yani genel eğilim de öyle. Ülkemizde üretilen filmler çok fazla ilgi çekmeye başladı. Yani Türkiye ulusal sinema izlenme oranı olarak %58-60'larla Avrupa'nın bir numarası. Bizden sonra 40'ın altına düştüler. Hep 40'larda dolaşırlardı. Fransızlar var.
Aslında bu yurt dışında festival olarak, gezici festival olarak gitmeniz, oralarda katılmanız Türk sinemasını tanıtmak adına da çok güzel bir imkanmış.
Zaten yurt dışına gittiğimizde genelde sadece Türk filmlerini götürüyoruz.
Hı hı.
Yani biz ayrıca Ankara Sinema Derneği olarak Cannes ve Berlin'deki, Venedik'teki Türkiye standlarını da yönetiyoruz. Yine Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla açılıyor bu standlar. Ama biz de programımızı oluştururken bir denge sağlamaya çalışıyoruz şimdi. En az 5-6 tane Türkiye'den film oluyor. Onun haricinde işte bir önemli kişinin, bu daha önce Mihail Haneke olduğu, Tuncay Kurtiz olduğu, Zeki Demirkubuz olduğu, Murat Han Mungan olduğu, seçtiği 5 filmi gösteriyoruz. Neden seçtiğini açıklayarak. Dünyadaki festivallerden ciddi ödüllerle dönmüş, ses getirmiş, kendi ülkelerinin Oscar adayları olmuş yabancı filmlerden oluşan bir seçkimiz oluyor. Bir de kısa filmlerimiz oluyor.
Evet, ne güzel. O zaman Ankaralı seyirciler buluştular zaten, sinema severler. Ama bugün ve yarın da var.
Evet, yarın da hala bir takım şeyler izlenebilir. Örneğin Buster Keaton'ın
Festival
filmleri.
Festival programına nereden ulaşabilirler?
İnternette var.
Dinleyicilerimiz. Evet.
İnternette
bir
var.
Adres verelim mi?
Dost Kitap Evliliği'nde var. Bu Ankara Sinema Derneği.org diye girince internette çıkıyor. Çağdaş Sanatlar Merkezi'nden, Dost Kitap Evleri'nden, Alman Kültür Merkezi'nden programı almak, ama artık her şey internet oldu.
Evet.
Genelde kimse oralara kadar
biletleri
gidip
bile
almıyor.
Oralardan
tabii biletler
alabilirler.
Biletler BiletX'den zaten çok daha kolay oluyor.
Evet.
Buluşabilirler,
evet.
Gelebilirler. Çünkü
çok
hala
ediyoruz.
Yarın için birkaç
şansları
tane
var.
Göstereceğimiz film var. Mesela Babamın Kanatları var yarın Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde. Paterson var. Bence bu yılın en iyi filmlerinden bir tanesi. Sol İstasyonu var, bir zombi canlandırması. Rauf var, bayağı ses getiren bir Türk
evet.
filmi. Yardım var, bir tane İsveç yapımı. Buster Keaton'ın bir kısa filmlerinin gösterimi var Alman kültürde. Bir de çocuk
evet.
filmleri var.
Henüz kaçırmış değiller.
Evet.
Yarın da buluşabilirler. Hatta Eskişehir çok yakın, oralardan da bile takip
bizimle
edilebilir.
Bizimle beraber böyle burada izleyemediği filmleri başka kentlere gelip izleyen bir grup var.
Var mı?
Çok tuhaf ama
var. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Kolaylıklar diliyoruz.
Sağ olun.
Gittiğiniz illerde de çalışmalarınızda da sağ olun, var olun. Ankara Sinema Derneği Başkanı Doktor Sayın Ahmet Boyacıoğlu stüdyo konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyoruz.
Su olsam, ateş olsam, göklerdeki güneş olsam, konuşmasam, taş olsam, yine de oynar mısın benimle? Susulsam, kusur olsam, ağızdaki küfür olsam, doğuştan esir olsam, yine de oynar mısın benimle? Sayılmasam, kaç olsam, topraktaki güç olsam, aptal gibi suç olsam, yine de oynar mısın benimle? Benimle oynar mısın? Benimle oynar mısın? Ateş olsam, göklerdeki güneş olsam, konuşmasam, taş olsam, yine de oynar mısın benimle? Benimle oynar mısın? Benimle.
Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Habitat Derneği Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor projesiyle çocukların bilgisayar karşısında tüketici olmaktan çıkıp üretici konumuna gelmesini hedefliyor. İşte biz de bu konuda bilgiler almak üzere projenin koordinatörü Sayın İsmail Metin'e hemen merhaba diyoruz. Efendim hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, nasıl bir projedir Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor projesi? Birazcık söz eder misiniz bize lütfen?
Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor projesi özel sektör ortaklıklarıyla birlikte 2 yıldır Türkiye'nin 25 ilinde pilot çalışma olarak uyguladığımız, çocuklara kodlama eğitimleri verdiğimiz bir proje. 8-12 yaş grubundaki çocuklara bir kodlama programı üzerinden kendi hayal dünyalarındaki oyunları yapmaları için imkanlar ve fırsatlar sunuyoruz.
Nasıl bir kodlama yöntemidir? Neden böyle bir kodlama yöntemiyle çocuklara ulaşmaya çalışıyorsunuz?
Dünyada gelişen bir teknoloji ve sistem var aslında. Artık kodlama bilmeyen, okuma yazma bilmiyor gibi bir çağa, dünyaya, yeni bir teknoloji çağına gidiyoruz. Ülke olarak da buna ayak uydurmamız gerekiyor. Çünkü teknolojiyi de sürekli tüketiyoruz. Burada artık bilişimle kalkınan bir Türkiye için üretime geçmemiz gerekiyor. Ve buna da küçük yaştaki çocuklardan başlayarak bu noktada onları yönlendirerek bu çalışmayı başlattık. Kodu Game diye bir program var. O program üzerinden tamamen basit bir şekilde Türkçe olarak yapboz mantığıyla çocukların bu kodlama mantığını, temelini, algoritmasını kavramasını hedefliyoruz.
Evet, peki kim veriyor bu eğitimleri Sayın İsmail Metin?
Bu eğitimleri bizim pilot uygulama illerindeki gönüllülerimiz veriyor. O illerde üniversite öğrencileri veya öğretmenler, bizim gönüllülerimiz var. Onları biz önce eğitici eğitimlerine tabi tutuyoruz. 4 günlük bir eğitici eğitimi yapıyoruz. Bu programı nasıl anlatabilirler, çocuklarla çalışma ve onlara dersi nasıl aktarabilirler, bunu anlatıyoruz. Daha sonra o gönüllüler kendi kentlerinde, okullarda, gençlik merkezlerinde, sivil toplum kuruluşlarının bilgisayar laboratuvarlarında çocuklara bu eğitimleri yaygınlaştırıyorlar.
Peki şimdiye kadar yapılan çalışmalardan söz eder misiniz lütfen? Neler yaptınız, nasıl gidiyor, çocukların ilgisi, sevgisi, ailelerin bu konudaki düşünceleri neler?
Tabii ki çocukların ve ailelerin buna çok ilgisi var. Çocuklar da çok memnunlar. Hatta dersler bittikten sonra sınıfları boşaltmak istemiyorlar. Hala devam etmek istiyorlar eğitime. 2 yıldır yürüttüğümüz bir proje. 2 yıldır yaklaşık 8000 çocuğa kodlama eğitimi gerçekleştirdik. 16 saatlik bir müfredatımız var. Bu müfredatla birlikte eğitimlerimizi veriyoruz. Toplumun çok çeşitli dezavantajlı kitlelerine de bu eğitimleri yaygınlaştırıyoruz. Bu eğitimlere erişimi kısıtlı olan çocuklara ulaşmaya çalışıyoruz. Özellikle Edirne'de Roman çocuklara, Elazığ'da, Trabzon'da ve Erzurum'da sevgi evlerinde kalan, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın sevgi evlerinde kalan çocuklara da bu eğitimleri yaygınlaştırıyoruz.
Evet. Peki şimdi bu projeler kapsamında çocukların katıldıkları yaş ortalaması nedir? Eğitmenlerin belli bir yaş ortalaması, hepsi öğrenci mi, üniversite öğrencisi mi?
Yani çoğunluğu üniversite öğrencisi ama 30 yaşın altında birçok gönüllümüz var. Üniversiteyi bitirmiş, daha önce bizim çalışmalara gönüllü olarak katılmış, şimdi öğretmenlik yapan, kendi okulunda bu eğitimleri veren arkadaşlarımız var. Çocuklarda da genelde 8-12 yaş aralığını tercih ediyoruz. Yani bu yaş aralığını tercih etmemizdeki neden de biraz daha çocukların okuma yazma biliyor olması ve 12 yaşının üstüne çıktığımızda da oyun biraz daha böyle daha küçük yaşlardaki çocuklar için hazırlandığı için program onların ilgisini çekmiyor çok fazla. Daha fazla görsellik, daha fazla bir şey yapmak istiyorlar. Ama en ideal bu yaş grubundaki çocuklar olduğu için bunlarla ilerliyoruz.
Evet, şimdi kapsadığı illerin sınırları genişliyor mu bu 2 yıl boyunca? Nerelerden başlamıştınız, nerelere doğru gidiyorsunuz?
Tabii genişliyor illerin sayısı, her yıl yeni proje illeri ekliyoruz. Habitatderneği.org bizim web sitemiz. Orada proje ile ilgili tüm bilgiler mevcut. İşte hangi illerde oluyor? Adıyaman'dan Afyon'a, Edirne'den Elazığ'a, Eskişehir'den Trabzon'a, Rize'ye, Kütahya'ya kadar böyle değişik iller de var. Hemen hemen her bölgede, çeşitli illerde bu eğitimleri veriyoruz.
Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Size proje kapsamındaki çalışmalarınızda başarılar diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle.
Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, iyi yayınlar.
Sizler de sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Habitat Derneği Minik Parmaklar Geleceği programlıyor projesi koordinatörü Sayın İsmail Metin. Telefon konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyoruz.
Seni gördüğüm zaman dilim neden tutulur? Seni gördüğüm zaman güller elimde kurur. Seni gördüğüm zaman hayat sanki son bulur. Gözlerine bakınca dünyalar benim olur. Susma gönlüm, sen söyle. Haydi gönlüm, sen söyle. Aşkımı sevgiliye, derdimi sevgiliye. Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi. Haydi söyle rüyalarda gördüğümü. Haydi söyle uykusuz gecelerimi. Haydi söyle. Seni gördüğüm zaman beni bir ateş sarar. Seni gördüğüm zaman yanar yüreğim, yanar. Seni gördüğüm zaman canlanır tüm anılar. Seni gördüğüm zaman durur bütün zamanlar. Susma gönlüm, sen söyle. Haydi gönlüm, sen söyle. Aşkımı sevgiliye, derdimi sevgili. Haydi söyle onu nasıl sevdiğini. Haydi söyle rüyalarda gördüğümü. Haydi söyle uykusuz gecelerimi. Haydi söyle. Haydi söyle onu nasıl sevdiğini. Haydi söyle. Haydi söyle. İşimiz, gücümüz yemek. keyif demek. Gidiyoruz aklımızda hep yemek. Ne nelerden bakarsan bak, işimiz gücümüz yemek. İşimiz gücümüz yemek.
Yemek.
İşimiz gücümüz yemek.
Yemek.
İşimiz gücümüz yemek.
Yemek.
İşimiz gücümüz yemek.
Köşemiz başladı. Şefimiz sevgili Özgür Aksu'na yine bizlerle birlikte stüdyomuzda. Merhabalar.
Merhabalar.
Sevgili Özgür, hoş geldin.
Hoş bulduk.
Yine çok güzel, değişik bir tarifle geldin.
Evet, sıradan değil.
Hiç sıradan değil.
Biraz daha farklı, hem mevsimsel olarak evet, hem de sağlık olarak tam zaman. Tezgahta ikisi de var. Yani lahana ile şu an kestaneyi nasıl birleştiririz? Kestaneli lahana sarması yaparız.
Hiç yemedim ben.
Çok güzel oluyor.
Mutlaka muhteşem deneyelim, bir lezzettir.
Deneyelim. Kestane aslında birçok şeyle yakışıyor. Sadece böyle evet, sebzelerle değil.
Hani pastasını böyle
tatlılarda daha çok kullanılıyoruz.
Evet ama lahana sarması enteresan.
İlk defa olacak. O zaman yapalım beraber. Yapalım. Keyifle. Önce lahana çok faydalı bir besin. Gerçekten bugün mucize besinler içerisinde en üst noktalarda gösteriliyor. Belki kıymetini bilmiyoruz. Bugün herhalde kanserle mücadelenin ve onun ilerlemesini durduran en önemli besin olarak gösteriliyor. Beraberinde lahana suyu kürleri vardır. Zayıflatmak için diyet
çorbaları
yapanların kullananlar çok vardır. Bununla ilgili kürler var mesela. Bir hafta boyunca sürekli lahana çorbası içiyor.
Evet.
Ya da lahana suyu içiyor. Lahana suyu da çok inanılmaz bir detoks içeceği aynı zamanda.
Turşu su da güzeldir.
Çok zengin vitamin ve mineral kompleksi içinde düşünün. Yani bugün bir vitamin hap atacağınıza bir bardak lahana suyu için aynı şey. Çünkü içi o kadar K'sı, C'si, B'si, E'si inanılmaz derecede çok fazla.
A'dan Z'ye.
Yaşlanmayı durdurur, cildi güzelleştirir. Öyle de etkisi vardır. Yani tüketmek, yani besinlerimizin içinde yer almasını sağlamak bizi yaşlılığa karşı da koruyacak.
Yapraktan da daha kolaydır herhalde değil mi?
Tabii,
sarma,
daha kolay.
Lahana sarması.
Yani ondan daha rahat sararsınız. Yani meşakkati daha azdır diyebiliriz.
Evet.
Göze iyi gelir, Alzheimer'ı yani engelleme özelliği olduğu kanıtlanmıştır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Enfeksiyon hastalıklarına, iltihaplı hastalıklara çok iyi gelir. Yani mutfağımızda, soframızda, hayatımızda olması gereken bir şey.
Evet.
Yani kimler lahanayı minimumda kullanmalı? Tiroid hastası olanlar. Birazcık daha, çünkü hipotiroid etkisi yaratabiliyor çok tüketildiğinde. Ve kan sulandırıcı kullananlar varsa bununla ilgili, işte damar tıkanıklığı ile ilgili olarak, onun etkisini kırıyor.
Evet.
O yüzden kan sulandırıcı kullananların lahana yememesini tavsiye ediyorlar. Pıhtılaşmayı arttırıyor çünkü. Sebebi de budur. Şimdi nasıl yapacağız acaba kestaneli lahana sarmamızı? Zor değil. Tabii ki önce bir lahanaya ihtiyacımız var. Orta boy, öyle çok büyük insan boyutlarında olanlardan değil de daha böyle daha makul küçüklerinden ve körpelerinden bulursak daha iyi. Hem sarması da daha kolay oluyor. Bir de büyüdükçe yapraklar yeşillenir. Yani yeşil lahanaya dönmektense burada tam böyle
beyaza
yakın olan lahanadan yaparsak çok daha görsel olarak da güzel olacaktır. Bir ufak boy lahana alacağız. Bir su bardağı kadar 225 gram tartıları varsa. Pirinç, 125 mililitre zeytinyağı. O da yaklaşık bir su bardağına yakın. 250 gram kestanemiz olacak. 2 adet orta boy soğanımız olacak. 20 gram dolmalık fıstık, 10 gram kuş üzümü, 1 çay kaşığı yeni bahar, tarçın, toz şeker ve tuz kullanacağız baharat olarak da. Önce lahananın kök kısmını ters çeviriyoruz. Oyarak tam o göbek bölümünü çıkarıyoruz.
Evet.
Sonrasında yapraklarını tek tek ayırıyoruz, yıkıyoruz, hem de bol suyla yıkıyoruz. Çünkü aralarında böcek olma ihtimali çok yüksektir lahananın yetişme sırasında. Sonrasında kenara alacağız, süzülecek. Eğer imkanımız varsa, eğer büyük bir kurulama makineleri var artık, çevirmeli, el yordamıyla yapılan, onlarda da kurutabiliriz. Çünkü kuruması daha iyi bizim için o noktada. Kestanelerimizi bu arada hemen üzerini çiziyoruz, yanlamasına. Sonrasında bir saat suda bekletiyoruz, yumuşatıyoruz. Arkasında fırında ya da tavada, teflonda da olabilir, kebap yapıyoruz. Yani normal kestane yapar gibi yapıyoruz. Sonra kabuklarını soyuyoruz ve her kestaneyi 3 parçaya bölüyoruz. Çünkü her sarmanın içine 3 parça koyacağız. Yani yaklaşık olarak bir kestaneye yakın.
Anladım.
Her sarma için zaten ona denk getirip özen göstereceğiz onu. Yoksa sadece pirincin ya da için olduğu...
Ya her sarmaya bir kestane koyacağız.
Neredeyse. Sonra soğanları kıyıyoruz bu arada. Tencerede yağla beraber güzelce kavuruyoruz. Soğanlar pembeleştikten sonra üzerine pirinci ekliyoruz. Yine kavuruyoruz. Kavurma önemli. Gerçekten suya hasret kalmalı. Yani yüksek ne derler ona? Hararete ulaşmalı ki. Mesela pilav yaparken de aynı mantık. O
joss
suya yüksek bir buhar yükselmesini duyarsak o zaman o çok daha güzel oluyor. Çünkü bütün suyu İçine çekmiş
pilavda
oluyor.
Pilavda da aynı şeyi
aynı
yapacaktık
şey geçerli,
değil mi?
Geçerli. Sonra bu kavurduktan sonra, suyu verdikten sonra üzerine içine üzümünü ve kestanesini atıyoruz. Çam fıstıkları ayrı bir tavada yağsız olarak kavruluyor, hafif pembeleştiriliyor. Bir bardak sıcak su ile birlikte pirinçli içe ekleyip hepsini beraber pişirip demlemeye bırakıyoruz. Hı hı. Çam fıstığını da koyuyoruz, pirinci de koyuyoruz, kestaneyi de koyuyoruz, üzümünü de ekliyoruz. Hepsi bir arada soğanla beraber aynı kabın içine girmiş oluyor böylelikle. Bir bardak sıcak suyla bunu da pişirip evet. demlemeye bırakıyoruz. Demlendikten sonra içine son olarak yeni bahar, tuz, karabiber, azıcık şeker, bir çay kaşığı kadar şeker ekleyip daha sonra bunu kenarda hafif ılımaya bırakıyoruz. O sırada lahanaları hafifçe haşlıyoruz. Yani ölmemesi gerekiyor lahanaların. Yani sıcak suya koyup çıkartmaktan bahsediyoruz. Hı hı. Ki pişmeden önce sarması rahat olsun diye. Biz evet. şurada yanlış yapıyoruz. Ya tamamen haşlayıp iyice böyle yumuşadıktan sonra sarıyoruz. Ya da işte çiğe yakın çok sert bırakıyoruz. Azıcık kırdıktan sonra yaparsak çünkü tekrar pişecek. Hı hı. O arada pişmenin etkisini alabilmesi için tam pişmemiş olması gerekiyor.
Evet.
Sonrasında işte büyüklüğüne göre ikiye bölebiliriz, üçe bölebiliriz yaprağı. Boyutunun ne kadar olmasını istiyorsak. İşte kimileri küçük yapıyor bunu. Kimileri muska gibi yapıyor, kimileri ince uzun yapıyor, kimileri kalın yapıyor, kimileri ince yapıyor. Evet. Herkesin şekli, tarzı, yöntemi farklı.
Evet.
Herkes nasıl yapıyorsa bunu ya da nasıl rahatına geliyorsa hı-hı. sıkı yapmak burada tabii etkili açılmaması için. Mümkün olduğunca kenarlarını içine katlayarak ve tam böyle bohçalayarak yaparsak açılmaz, dağılmaz hı-hı. pişerken. Sonrasında her yaprağın ortasına yine 2-3 tane parça kestanenin gelmesine dikkat ederek içi koyuyoruz ve ondan sonra da sarıyoruz. Sonrasında 2 bardak sıcak su ekliyoruz ve kısık ateşte bir ağırlığımız varsa porselen tabak ya da eskinin teknikleriyle. Şimdi artık bununla ilgili ağırlıklar var, özel yapılmış.
Hı hı. Ya da bir başka küçük tencere kapağı belki.
Küçük bir tas içine su evet. koyarız. Bir sürü şeyle ağırlık koyarak üzerine kısık ateşte suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Soğuduktan sonra da istersek yoğurtla, istersek yanına domates sosla. Kim nasıl seviyorsa güzelce servis yapıp yiyebiliriz afiyetle.
Evet.
Çok zor
güzel değil.
Evet.
Çok da enteresan gerçekten.
Hep gözümüzde büyütüyoruz çünkü hı-hı. sarma deyince ay sarma çok evet, zor ay evet. diyerek. Şunu yapmak normalde tencere yemeği yapmakla yaklaşık aynı zamanlıdır. Çok fazla bir zaman almayacaktır.
Evet. Gerçekten lahana hani az önce de söyledim
tabii
ya.
Yapraktan daha kolay.
Yaprağa göre çünkü daha kolay.
Taze ise onu ayıklaması var, temizlemesi var. İşte salamuraysa onu salamuranın işte tuzunu çıkartması var. Hı-hı. Bir gün işte suda bekletmesi var. O tabii daha yaprak sarması daha zor.
Evet.
Ama lahana birazcık
hani
daha kolay.
Hani madem bu kadar faydalı dedik. İlaç. Kalan kısımlarını da eskiler, anneannelerimiz kapuska yaparlardı.
Olay kapuskaya değil gidecek mi? Tabii ki.
Kapuska. Madem bu kadar yararlı kalanını da kapuska yapalım.
Ama kapuska demeyelim mesela ona. Çünkü insanların isimle ilgili olarak evet. bir ön yargısı var. Lahanaya ve kapuskaya.
Ama sarması çok sevilir, yenilir ama kapuska deyince çok sevilmez.
O zaman şöyle diyelim.
Ne diyelim adına?
Mesela lahana greten diyelim mesela.
Hmm.
Mesela farklı mesela. Böyle havai olsun biraz adı.
Olsun ama o zaman üzerine bir şeyler
ekleyeceğiz. Ekleyeceğiz bir şeyler. Süsleyeceğiz, renklendireceğiz bir şekilde. Oynayacağız, yedireceğiz.
Evet.
Yani olay yenmesi. Mesela az önce içeride konuştuk. Çocukların yemedikleri, sevmedikleri yemeklerin büyük çoğunluğu hepimiz için de geçerli. Hepimiz de için geçerli. Çocuklukta yaşadıkları ya da onunla ilgili yaşadıkları bir anının, bir travmanın sonrasında kalıcı hale geliyor. En sevmediğiniz yemek?
Yok ki. Ben severim.
Mesela örnek veriyorum işte kapuskayı sevmediğinizi.
Severim.
Düşünelim. Şimdi kapuskayı sevmiyorsanız evet. kesin çocukken eve geldiğinizdeki o lahana kokusunu sevmeyip ya da işte ondan hoşlanmayıp buna karşı böyle bir tavır almanızdan kaynaklanıyor.
Evet. Evet bak şimdi hatırladım. Karnabaharı sevmezdim kokusundan dolayı ama bir gün bize bir misafir geldi. O misafirin kızı bir tabak dolusu o karnabaharı yedikten sonra ya ben bir tadına bakayım bunun dedim. Ve ben o günden sonra karnabaharı çok severim mesela.
Karnabaharı mesela kokusunu engellemenin yolu neydi?
İçine ekmek atıyoruz.
Süt.
Başka süt koyuyorduk süt. Bir de değil mi? Evet. Hı-hı.
Yani her şeyin yolu var. Çocukların mesela yaşadıkları travmayı engellemek için anne babalara buradan seslenelim. Sevmediklerini, keşfettikleri bir şey varsa onunla barıştırsınlar ki ileride işte ben bunu sevmem, ben bunu yememden kurtarmış olsunlar.
Hmm, evet. Peki nasıl yapalım mesela lahanalarımız kaldı. Kapuska değil de lahana greten. Nasıl
greten
yapacağız?
Yaparız. Mesela lahanaları güzel tereyağında kavururuz. İnce ince böyle.
Doğradık.
Böyle uzun şerit şerit ince ince. Sanki salatanın içine marul doğrarmış hı-hı. gibi düşünelim ince ince. Güzel tereyağında bunu kavurmamız gerekiyor. Kavurduktan sonra kıymalı seviyorsak kıymalı. Kıymasız seviyorsak peynirli. Yani işte kaşarlı hı-hı. olabilir. Üzerine çok bir şey koymamıza gerek yok. baharatını vereceğiz üzerine. Her zaman kullandığımızdan farklı kullanalım. Mesela kimyon. Mesela kimyonu çok fazla kullanmazlar lahanayla ama çok yakışır. Hmm. Üzerine kimyon attıktan sonra bambaşka bir şekle dönüşür. Tuzunu vereceğiz, deniz tuzu. Karabiberini atacağız, kimyonunu ekleyeceğiz. Üzerine kaşar rendeleyeceğiz. Kıymalı sos seviyorsak kıymalı sos dökeceğiz üzerine. Ondan sonra da güzelce yiyeceğiz. Başka bir şey de gerek yok.
Süper. Evet.
Artanını da böyle kullanabiliriz yanına.
Evet. Birazcık adını da değiştirmek gerekiyor galiba.
Çünkü salata çocukla... yapabiliriz mesela. Normal salatanın içerisinde tuzla olmamız lazım onu önce.
Çiğken.
Çiğken eğer çiğ yiyeceksek gaz yapar. Yani eğer onun gazını almazsak, o tuzla ovup da biraz suda bekletip onun kendini salmasını bırakmazsak, fırsat vermezsek yerken rahatsız eder. Yani yedikten sonra da rahatsız eder.
Evet.
Lahana normalde de zaten çok fazla tüketildiği zaman rahatsız eder. Hı-hı. Çünkü bütün enzimleri çalıştırıyor bağırsakta. Haliyle vücudun bununla ilgili tepkisi gaz yapmasına sebep oluyor. O yüzden mümkün olunca yeteri kadar yemek yeterli olacaktır. Evet. Salatanın içerisinde ince ince doğrarsak yine aynı şekilde lezzetle yeriz bunu.
Evet. Vallahi yine muhteşem bir tarifti. Çok teşekkür ediyoruz.
Afiyet olsun.
Sevgili Özgür Aksu'na. Haftaya yine birlikteyiz. Bakalım tezgahımızda neler olacak, nelerle geleceksin.
Şimdi yavaş yavaş da yeni yıl arifesine girdiğimiz için yavaş yavaş yeni yılla ilgili...
Yeni yıl sofraları hazırlamaya
başlayabiliriz. Evet. Bakalım neler çıkacak. Bakalım neler var bu sene.
Evet. Geçen sene çok farklı tariflerle dinleyicilerimizle buluşmuştuk. Sofralarımızı çok güzel süslemiştik. Bakalım bu sene...
Yine süsleriz.
Süsleyelim.
Leziz ve gösterişli güzel sofralarımız olur.
Ne kaldı zaten? 3-4 hafta bir şeyimiz
tabii
kaldı
ki
yeni yıla da. Çok teşekkür ediyoruz.
Afiyet
sevgili
olsun.
Özgür Aksu'na yine her zaman olduğu gibi birlikte kapatalım
tabii
programımızı. Evet, bu haftada köşemizin sonuna geldik. Bugün de programımızın sonuna geldik. Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz, Şule Özçakır ve Meltem Afşar hazırladılar. Kumanda masasında sevgili Cihan Aydoğan vardı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar diyoruz. Ancak yarın 15 haberleri sonrasında biz yine buradan merhaba diyeceğiz sizlere. Görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz.
Hoşça kalın.
Hayatın sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Ben buraya, size dayanıklı cam.